Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Yıldızların Dönüşü. Yazarı Stanislav Lem. Özgün adı Return de Étoile. Çevirmeni Aslı Kayabal. Türü roman. Baskan Yayınları, 1. basım 1984. ISBN numarası 978-605-038-159-7. Bu kitap 256 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Kasım 2020. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. Stanislav Lem, Yıldızların Dönüşü. Ben pilottum dedim. En son burada ne zaman bulundum biliyor musun? Korkmazsın değil mi?
Hayır, konuş.
Tam 127 yıl önce. O zaman 30 yaşındaydım. Bir keşif gezisinde pilottum. Yolculuğumuz 127 dünya yılı sürdü ve izafi olarak da 10 yıl. 4 gün önce döndük. Uzay gemimiz Luna'da kaldı. Ben döndüm, hepsi bu kadar. Sessiz bana bakıyordu. Ne vardı öyle bakışlarında? Hayret mi yoksa korku mu? Birinci bölüm. Giyecek hiçbir şeyim yoktu, paltom bile değmez demişlerdi. Yalnız siyah kazağımı almama izin vermişlerdi. Gömlek için ise onlarla kavga etmem gerekti. Onlara yavaş yavaş alışacağımı söyledim. Geçidin orta yerinde uzay gemisinin göbeğinin altında itilip kakılarak durduk. Abs parmağını bana uzatarak gülümsedi. Dikkatli ol. Bunu da hatırlıyordum. Parmaklarını kırmadım. Alabildiğine sakindim. Bir şeyler daha söylemek istedi. Sanki hiçbir şey fark etmemiş gibi yaparak sırtımı döndüm ve onu bu zahmetten kurtardım. Kabine çıkmak için merdivenin yolunu tuttum. Hostes beni koltukların arasından geçirerek ön tarafa götürdü. Ayrı bir kabin istemiyordum. Kendi kendime ona haber verip vermediklerini sordum. Koltuk sessizce açıldı. Hostes arkalığı düzeltti, yüzüme gülümseyip gitti, oturdum. Her yerde olduğu gibi yumuşacık yastıklar. Arkalar o kadar yüksek ki diğer yolcuları ancak görebiliyordum. Kadın giysilerinin cart renklerine zaten alışmıştım. Aptalca bir şekilde erkeklerin tebdil dolaşmalarından şüphe ediyordum. Hala da normal giyinen birilerini görmek umudundaydım. Ne hazin bir düşünce. Alelacele oturuldu. Hiç kimse, hatta kadınlar bile bagaj, çanta, paket falan taşımıyordu. Kadınların daha çok oldukları açıkça görülüyordu. Tam önümde renk renk kürklere bürünmüş kısrak gibi iki kadın vardı. Papağanları andırıyorlardı. Kuş tüyü modaydı herhalde. Biraz daha ileride çocuklu bir çift vardı. Rıhtım ve tünellerin parıldayan aydınlatma tertibatıyla kıyaslanırsa, sokakların ışıltılı ve cart renkli bitkilerinden sonra yuvarlak tavanın ışığı hafif ve tatlı bir aydınlık veriyordu. Ellerimi nereye sokacağımı bilemediğimden dizlerimin üzerine koydum. Herkes çoktan oturmuştu. 8 sıra kül rengi koltuk, bir çam kokusu giderek seyrekleşen konuşma fısıltıları. Havalanacağımızı bildirecek bir anons, herhangi bir sinyal falan bekliyordum ama hiçbir şey olmadı. Kağıttan kuşlar gibi mat tavanda arkaya doğru net olmayan gölgeler belirmeye başladı. Vay canına, ne anlam ifade ediyor bu kuşlar diye kendi kendime sessizce sordum. 4 günden beri ve daha ilk andan itibaren yersiz bir davranışta bulunmamak için aşırı dikkatli ve diken üstünde olmaktan bitkin haldeydim. Kulağım daima kirişteydi ve bütün konuşmaları anlayabilmek, bütün davranışları kavramak için gösterdiğim sürekli çaba umutsuzluğa yakın bir duyguya dönüşüyordu sonunda. Diğerlerinin de aynı şeyi hissettiklerinin farkındaydım ama bundan hiç söz etmiyorduk. Hatta aramızda yalnız kaldığımız zamanlar bile. büyük gücümüz konusunda şakalaşmaktan, içimizde kalan güç fazlasından söz etmekten başka bir şey yapmıyorduk. Laf aramızda gerçekten kendimizi kontrol etmek gerekiyordu. Başlangıçta yerimden kalkmak isteyince tavana kadar sıçrıyordum ve elime aldığım her şey bana içi boş ve kırılacakmış gibi geliyordu. Ancak bedenimi denetlemeyi çabuk öğrendim. Artık bana uzatılan elleri ezmiyordum. Basit bir şeydi bu ama ne yazık ki önemsizdi. Solumdaki komşum iri yarı ve tunç tenli bir tipti. Gözleri pırıl pırıldı. Kim bilir belki de lens kullanıyordu. Birden kayboluverdi yanımdan. Çünkü koltuğunun kenarları kafasının hizasına kadar şişerek yükseliyordu. Böylece bir tür yumurta kabuğu ya da ipek böceği kozası halini alıyordu. Birkaç yolcu daha bu bir çeşit sandukaların içinde kayboldular. Ne yapıyorlardı acaba içinde? Aralıksız bu tür olaylara rastlıyor ancak çok meraklı görünmemek için aldırmaz gibi görünmeyi tercih ediyordum. Beni ilgilendirmedikten sonra kim olduğumu öğrendikleri zaman gözlerini kırpıştırarak beni süzenler karşısında garip bir biçimde kayıtsız kalıyordum. Şaşkınlıkları karşısında buz gibiydim, hem de bunda bir takdir olmadığını derhal sezdiğim halde. Buna karşılık adaptın personeli bizimle uğraşanı bizde en derin öfkeyi uyandırıyordu. Özellikle de Doktor Apps. Çünkü bir ruh doktoru hastasına nasıl muamele ederse o da bana öyle davranıyordu. Yani ısrarla ve başarıyla bana hep aksini inandırmayı deniyordu. Buna imkan kalmadığını anlayınca da işi şakaya döküyordu. Neşesinden, hazır cevaplığından gına getirmiştim. Hakkımızda soru yöneltilecek hangi yolcu olursa olsun bizi, yani o lafla beni, kendi benzeri gibi kabul ediyordu. En azından ben öyle düşünüyordum. Asıl şaşırtıcı olan biz değildik de geçmişimizdi. Geçmişimizi olağanüstü buluyorlardı. Apps'a gelince Adapt'taki her görevli gibi bizim gerçekten farklı olduğumuzu biliyordu o da. Bu farklılık aslında bir avantaj değildi. Aksine temas kurmakta, en küçük bir sohbeti anlamakta ve hatta bunun da ötesinde daha çok bir handikaptı. Ne zaman bir kapı açılmak istense karşımıza bir sorun çıkıyordu. Çünkü tokmaklar çoktan kaybolmuştu. Bilmiyorum ama belki de 50-60 yıldan beri yoktu. Havalanma beni şaşırtmıştı. Yer çekimi bir milim bile değişmemişti. Hava sızdırmayacak biçimde kapatılmış kapılar hiçbir gürültüyü geçirmiyordu. Tavanda gölgeler düzenli bir biçimde kaymaya devam ediyordu. Eski bir alışkanlık, yerleşmiş bir içgüdü bana haber verdi belki. Uzayda olduğumuza hiç kuşkum yoktu. Ama ben daha başka bir şeyle uğraşıyordum. Yarı yatar vaziyette bacaklarımı uzatmış hareketsiz dinleniyordum. Bana çok kolay teslim olmuşlardı. Osman bile kararım karşısında çok hayret göstermemişti. Bana karşı ileri sürdükleri sebepler beni pekala inandırabilirdi. Tek başıma olsaydım daha iyilerini de bulabilirdim. İnat ettiler ve her birimizin ayrı ayrı gitmesi konusunda ikna ettiler hepimizi. Hatta o lafı gitmeye razı ettiğim için bana diş bile bilemediler. Yoksa daha uzun bir zaman kalacaktı. Çok şaşırtıcı oldu bu. Son dakikada bir aksilik çıkmasını bekliyordum. Sanki bir şeyler planlarımı aksatacaktı ama hiçbir şey olmadı. Ve işte şimdi uçuyordum. Bu son yolculuk 15 dakika içinde bitmeliydi. Belli ki icat ettiğim hikaye ve zamanından önce gitmek için onlara karşı çıkışım kendilerini pek şaşırtmamıştı. Benim gibi yiğitlerin nasıl davranacakları konusunda bol bol bilgi toplamış olmaları gerekirdi. Ben onlar için örnek bir tiptim. Psikoteknik masalarında bir sıra numarası olan bir tip. Gitmeme izin verdiler. Niçin? Deneylerine güvenerek başarısız olacağımı düşünüyorlardı. Yalnız bütün bu bireysel kaçamağın bir havaalanından diğerine uçuştan ve burada beni dünya adaptından bir adamın beklemesinden ibaret olduğu göz önüne alınırsa ve becereceğim bütün işin de kararlaştırılan yerde bu adamı bulmak olacağı da düşünülürse nasıl başarısız olabilirim ki? Bir şeyler oldu, bir takım bağırışmalar işittim. Koltuğumun üzerine eğildim. Birkaç sıra önümde bir kadın hostesi itmiş, o da şimdi adeta mekanik hareketlerle yavaş yavaş geriye gidiyordu. Sanki itiliyormuş gibi. Ama öyle pek hızlı bir itme değildi bu, kadın da tekrarlıyordu. İzin veremem, bunun bana dokunmasını istemiyorum. Yüzünü göremiyordum. Yanındaki kolundan çekerek onu sakinleştiriyordu. Ne ifade ediyordu bu sahne? Diğer yolcular hiçbir şekilde ilgilenmiyordu olayla. Bir kere daha gariplik duygusu sardı içimi. Yanımda duran ve biraz önceki gibi gülümseyen hostese baktım. Profesyonelce nazik, yüzeysel, olayın sebep olduğu sinirliliği örtbas etmeye yönelik bir gülümseme değildi bu. Sakinliği de yapmacık değildi. Gerçekten alabildiğine serin kanlıydı.
Bir şey içmek ister miydiniz?
Ahenkli bir ses, başımı salladım. Ona hoş görünmek isterdim ama ancak şu sıradan soruyu sormakla yetindim. Ne zaman ineceğiz?
6 dakika sonra. Yemek ister misiniz? Acele etmenize gerek yok. İnişten sonra da kalabilirsiniz.
Hayır, teşekkür ederim. Gitti. Tam gözlerimin önünde boşlukta, öndeki koltuğun hizasında yanan bir sigaranın ucuyla çizilmiş gibi strato sözcüğü beliriverdi. Bu da nereden çıktı diye görmek için eğildim ve birden sıçradım. Koltuğumun arkalığı sırtımı izlemiş, onun yuvarlaklığını bile almıştı. Cisimlerin bütün değişikliklerimizi izlediğini biliyordum ama hep unutuyordum işte. Hiç hoş bir şey değildi bu. Sanki biri bütün hareketlerimi denetliyor gibiydi. Önceki durumuma geleyim dedim ama herhalde hızlı davrandım. Koltuk beni yanlış anladı ve kuşet haline alıverdi. Sıçrayarak doğruldum. Ne aptallık. Self control yattı. En sonunda becerdim oturmayı. Pembe strato titreşerek silindi ve yerini terminal sözcüğü aldı. Ne bir sallanma, ne bir uyarı, ne de bir gürültü, hiç. Uzaktan bir trompet sesi gibi bir ses geldi. Her yolun sonunda 4 oval kapı açıldı ve denizin uğultusunu andıran boğuk bir gürültü içeri doldu. Oturdukları yerden kalkan yolcuların gürültüsü bu uğultu içinde tamamen kayboldu. Onlar çıkarken ben yerimde kaldım. Dışarıdaki ışıkların önündeki bir dizi yeşil, leylak ya da kan kırmızı renklere bürünmüş silüet belirdi. Herkes çıkmıştı, yerimden kalktım. Mekanik bir hareketle kazağımı çektim. Ellerim boşken kendimi budala gibi hissediyordum. Açık kapılardan serin bir hava geliyordu, geri döndüm. Hostes dayanmadan bölmenin önünde duruyordu. Yüzünde hala o sakin tebessüm vardı. Kimi çabuk, kimi yavaş kapanan, büzülüp kaybolan boş koltuklara bakıyordu. Her tarafı dolduran uğultu içinde tek hareket buydu.
''Bunun bana dokunmasını istemiyorum.''
Birden tebessümünde biraz kötülük bulur gibi oldum. Kapının aralığından seslendim. ''Tekrar görüşmek üzere.''
''Her zaman emrinizdeyim.''
Genç ve güzel bir kadının ağzından çıkan hayret verici bu sözlerin anlamını birden kavrayamadım. Çünkü kapının çoktan ardındayken işitiyordum kelimeleri. Basamağa adımımı atmak istedim, basamak yoktu. Füzenin madeni gövdesiyle alanın kenarı arasında 1 metrelik bir boşluk vardı. Böyle bir tuzağa hazırlıklı olmadığımdan dengemi kaybettim, acemice atladım. Aşağıdan geliyora benzeyen güçlü ve görünmeyen bir kuvvet akımı beni havada yakalayıp yavaşça beyaz düzeye bıraktı. Yer esneyerek büküldü, gülerek bakan birkaç yüz görür gibi oldum. Uçarken yüzümde gururlu bir ifade belirmiş olmalıydı. Hızla dönüp alanın kenar yolunu izledim. Beni getiren füze alan pistinden ayrı bir yerde, hiçbir muhafazası olmayan bir yarık içinde dinleniyordu. Dikkatsizlik etmişim gibi yeniden boşluğa yanaştım ama yine o görünmeyen esneklik beni pis kenarından ayrılmaktan engelledi. Bu garip kuvvetin kaynağını aramak istedim. Fakat birden tıpkı uykudan uyanır gibi yeryüzünde olduğumu hatırladım. Gelenlerin kalabalığı beni de sürükledi. İtile kakıla ilerledim ancak bir süre sonra bulunduğumuz hangarın ne kadar geniş olduğunu fark ettim. Acaba sadece bir hangar mıydı? Duvarları yoktu, beyaz parlak yüksekliklere asılı kalmış bir tüp gibiydi. maddeye değil de baş döndürücü bir hareketle oturtulmuş sütunlar üzerinde bir infilak. Sudan daha yoğun bir sıvının dev fıskiyeler halinde yukarıya fırlatılışı ve bunların içinin renk renk projektörlerle aydınlatılması mı? Hayır, dikey camlı tüneller ve içinde silik araç kuyruklarının yukarı doğru çıkışı. Artık hiçbir şey bilmiyordum. Sürekli itilerek, telaşlı ve gürültücü kalabalık tarafından tartaklanarak boş bir yer bulmayı deniyordum ama yoktu ki. Boyum çevremdekilerden bir baş yüksek olduğundan bu sayede çıktığımız yerin uzaklaştığını gördüm. Yok, pistle birlikte uzaklaşan bizdik. Yukarıdan ışıklar saçılıyor, kalabalığı yıldız yıldız aydınlatıyordu. Bir an geldi, üzerinde durduğumuz yüzey yükselmeye başladı ve en aşağıda insan dolu iki beyaz bant gördüm. Bir de füzelerin hareketsiz gövdeleri çevresinde karanlık yarıklar. Bizimki gibi ona yakın uzay gemisi vardı. Terminal sapıyor, hızlanıyor, üst düzeylerden geçiyordu. Destekten yoksun, gerçek dışı su kemerleri gibi oval gölgeler hızdan titreşerek üzerlerinden geçiyordu. Renk renk izler bırakarak rüzgarı saçlarımızı karmakarışık ediyordu. Derken bizi taşıyan yüzey sayısız bölünmeye başladı. Benim üzerinde bulunduğum bant insan dolu yerlerden geçti. İnsanların çevreleri havai fişekleri andıran küçük renkli yıldızlarla sarılıydı. Nereye başvuracağımı bilemiyordum. Önümde tüylü kürk giymiş bir adam vardı. Kürkü ışıkta maden gibi parlıyordu. Baştan aşağı kırmızılar giymiş bir kadını kolundan tutmuştu. Kadının giysisi sırf gözdü, durmadan göz kırpan tavus kuşu gözleri. Giysinin gözleri de hayal değildi. Giysi miydi acaba bu? Açılıp kapanıyordu. Üzerinde onlarla birlikte durduğum kaldırımda 9-10 kişi daha vardı ve giderek hızlanıyorduk. Camlı ve beyazımsı yüzeylerin arasında şeffaf tavanlardan aydınlatılan renkli geçitler bulunuyordu. Üst katlarında da yüzlerce insan yürüyordu. Binlerce insanın sesi ve diğer gürültüler. Onlar bu gürültülerin anlamını biliyordu ama benim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Zaman zaman alçalıp yükseliyor, göründüğü kadarıyla sonu olmayan ve amaçsız yolculuğun sayısız tünellerinde boğuklaşıyordu. Daha uzaktakiler bilemediğim araçlar tarafından sürüklenip duruyorlardı. Büyük olasılıkla uçan araçlardı bunlar. Çünkü zaman zaman dikine alçalıp yükseliyorlardı. İç güdüm her an dev bir karambolün meydana gelebileceğini söylüyordu bana. Bunlar havai tren ise ne rampaları ne de rayları vardı. Bu hız siklonları bir an için bile olsa gözden kaybolunca hemen arkalarında görkemli ve üzerleri insan dolu yavaş yüzeyler beliriyordu. Hepsi çeşitli yönlere seyrediyor, kesişiyor, yükseliyor ve aldatıcı bir görüş açısından dolayı birbirlerinin içine girer gibi oluyorlardı. Bakışlarımı hareketsiz bir şeye çevirmekte güçlük çekiyordum. Çünkü çevresel mimari sadece hareket ve değişiklik düşünülerek hazırlanmış gibiydi. Önce kanatlı bir tavan sandığım yer bile aslında sonsuza uzanırcasına asılmış katlardı. Birden çok parlak bir şafak aydınlığı tavanın camlarından süzülüp dört bir köşeye yayıldı, renkli bölmelere yüz desenlerine kadar sızdı. Sayısız fersah genişliğindeki bu yapının orta yerinde sanki atomik bir ocak yakılmıştı. Parabolik desteklerin beyazlığı pembeye dönüşürken parıldayan neonların yeşili pek kirlendi. Havanın bu ani pembeleşmesinde sanki bir felaketin haberi gizliydi ya da ben öyle yorumluyordum. Ama kimse bu değişikliğe aldırış bile etmedi. Ne kadar zaman geçtiğini doğrusu ben bile söyleyemem şimdi. Kaldırımın kenarlarında oynaşıp duran yeşil yuvarlaklar vardı, havaya asılmış ışıklı çemberler gibi. Böyle anlarda bazı kimseler şebekenin daha başka rampalarına ya da kaldırımlarına geçiyorlardı. Dikkat ettim, bu yeşil hatları sanki maddeden değillermiş gibi geçmek mümkündü. Birinci ayrımın sonu, sayfa 12.